Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, İbrahim suresine gelmiş bulunuyoruz. İbrahim suresi Mekke'de inmiş bir sure. Bazı alimlerimize göre 28 ve 29. ayetler Medine-i Münevvere'de nazil olmuş. Toplam 52 ayetten ibaret. Sure ismini İbrahim aleyhisselam kıssası anlatıldığı için oradan alır. Mushaf tertibine göre, Kur'an-ı Kerim'deki sıraya göre 14. sure. Yine alimlerimizin tespitine göre nüzul sırası itibariyle ise, yani iniş sırası itibariyle ise 72. suredir. İbrahim ismi İbranice'de milletlerin babası anlamına gelen bir isim. Kur'an-ı Azimüşşan'da millete İbrahim ifadesi de kullanılır ki buna da işaret eder denilebilir. Tabii Kur'an-ı Kerim'de millet ifadesi bir din etrafında teşekkül eden bir topluluk anlamına da gelir. Şeriat anlamına, din anlamına da gelir. Milletlerin babası olarak kabul edildiği içindir ki hemen hemen bütün mukaddes kitaplara inanan topluluklar, yani Tevrat ehli Yahudiler, İncil ehli Hristiyanlar ve Müslümanlar, her biri İbrahim Aleyhisselam'ı severler ve İbrahim Aleyhisselam'a sahiplenmek isterler. Kur'an-ı Azimüşşan'da İbrahim Aleyhisselam örnek bir Müslüman, muvahhid olarak tüm ümmetlere bir numune gösterilir. Üsve-i Hasene gösterilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da Üsve-i Hasene olarak İbrahim Aleyhisselam takdim edilir Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim Aleyhisselam Kur'an'ın ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisini halil edindiği, yani dost edindiği bir peygamberdir. Bir duası hariç bütün duaları kabul edilmiştir. O kabul edilmeyen duası da babasının affıyla ilgili duasıdır ki babası müşrik olarak vefat ettiği için o dua kabul edilmemiştir. Onun dışındaki bütün duaları makbul olmuş bir peygamberdir. Kur'an-ı Azimüşşan'da İbrahim Aleyhisselam'ın birçok duasına yer verilir. İbrahim Aleyhisselam'la bizim peygamberimiz arasında da çok özel ilişkiler vardır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben babam İbrahim'in duasıyım demiştir. Nitekim o, ya Rabbi bu topluluk içerisinden bir peygamber gönder, onlara senin ayetlerini okusun, onları arı duru tertemiz kılsın, hikmeti öğretsin demişti. Cenab-ı Hak da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu vasıflarla peygamber olarak göndermişti. Rabbimiz bütün peygamberleri canı gönülden sevmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. İşte bu sure İbrahim Aleyhisselam'ın ismini taşıyor. Ve bu surede Yüce Rabbimiz genel olarak Hazreti İbrahim'in Mekke'deki hayatından, Araplarla ve İsmail Aleyhisselam ile ilişkilerinden bahseder. İslam'ın Allah'a, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye ve hesaba çekilmeye imanla ilgili esaslarına dikkat çeker bu surede. Yine Yüce Rabbin varlığı, birliği ve kudretiyle ilgili delillere yer verir. Kur'an-ı Kerim'in ve diğer mukaddes kitapların ve peygamberlerin gönderiliş hikmetine dikkat çeker. Hak peygamberleri, hak mesajları kabul etmeyenlerin karşılaşacakları azaplara işaret eder. Hesap gününde şeytana tabi olanların karşılaşacakları acı sonuçlara dikkat çeker. Cehennem tasvirleri yer alır. Daha birçok konuya bu surede değinilir. Şimdi birinci ayetten başlamak üzere Rabbimizin bu surede biz kullarına verdiği mesajları en güzel şekilde anlamaya gayret edelim inşallah. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun enzelnahu ileyk لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ila sıratil azizil hamid. Elif, lam, ra. Biz buna tefsirde huruf-u mukatta deriz. Yani birbirinden ayrı harfler, bir kelime bütünlüğü olmayan, harf harf olan bu başlangıçlara huruf-u mukatta diyoruz. Ve bunların mahiyeti hakkında daha önceki efendim ayetlerde, benzer ayetlerde izahlar yapılmıştı. Hususiyle Bakara suresinin 1. ayetinde bu konu üzerinde uzunca durulmuştu. Kısaca ifade etmek gerekirse, bunların manalarını genelde biz bilmeyiz. Bir takım tahminlerde bulunulur, zanlarda bulunulur. Ama bunların hakikatini en iyi Allah bilir demiş müfessirlerimizin büyük çoğunluğu. Ama bazıları da bir takım yorumlar yapmışlar, izahlar yapmaya çalışmışlar. Şayanı dikkat olan şudur ki, bu nevi harflerle başlayan surelerde hep Kur'an-ı Azimüşşan'ın belli özelliklerine dikkat çekilir. Yani hemen Kur'an'la ilgili bir bölüm gelir peşi sıra. Burada da böyledir. Buradan hareketle özellikle son dönem müfessirleri derler ki, burada adeta şu denmek istenilmiştir. Bu Kur'an sizin de bildiğiniz bu harflerden meydana gelmiştir. Eğer siz bunun Allah'tan başkası tarafından indirildiğini düşünüyorsanız, o zaman bir benzerini de siz getirin bakalım anlamında, Kur'an'ın azametine, yüceliğine, eşsizliğine, mucizeliğine işaret eden harfler olarak görülmüştür. Evet, bu Elif, Lam, Ra buyurulduktan sonra ayet şöyle devam ediyor. Kitabun enzelnahu ileyke, bu sana indirdiğimiz bir kitaptır ey Nebi-i Ekrem. Bu kitap sana indirdiğimiz bir kitaptır. Niye indirdik sana? Hemen ayet bunun sebebini adeta bize açıklıyor. لِتُخْرِجَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan nura, aydınlığa çıkarasın diye bu kitabı biz sana indirdik. Demek ki Kitab-ı Kerim'in, Kur'an-ı Azimüşşan'ın indiriliş sebebi bütün insanlığı içinde bulundukları o karanlıklardan aydınlığa çıkarmak. Zulümat kelimesi, burada karanlıklar diye tercüme ettiğimiz zulümat kelimesi, müfessirlerimiz tarafından, alimlerimiz tarafından inkar, şirk, Allah'a ortak koşma, cehalet, isyan ve günah olarak açıklanmış. Böyle olunca mana şu oluyor. İnsanları inkar bataklığından, şirk, Allah'a ortak koşma karanlığından, çukurundan, cehalet, adeta kabalıklardan, her türlü yanlış davranışlardan, Allah'ın istemediği davranışlardan insanları çekip kurtarasın için. Kur'an-ı Azimüşşan manevi anlamda inkara, şirke, isyana, karanlıklar demiş oluyor. Karanlıklar içerisinde insan bocalar. Karanlıklar insanı korkutur. Karanlıklarda ne yaptığınızı bilmediğiniz gibi hiçbir şey de göremezsiniz. Adeta ama gibi, gözleri görmeyen insan gibi nereye çarpacağınız da belli olmayabilir. Onun için inkar insanın gözünü, gönlünü kapatan en koyu perdedir. Şirk de böyledir. Bu iki günah zifiri karanlıktır tabiri caizse. Diğer günahların da karanlığı vardır. Kalbi karartırlar günahlar, masiyetler. Evet, demek ki birçok karanlık var ki Cenab-ı Hak burada karanlıklardan buyurarak çoğul ifadeyle onların çok çeşitli olduğuna dikkat çeker. İlen nur, nura çıkarasın için. Nur da tektir, hakikattir. Allah'tan gelendir. Burada aydınlık diye de tercüme edebiliriz. Bu nur, aydınlık, ışık demektir. Bundan maksat ise inkarın zıttı olan iman, şirkin zıttı olan tevhid, hidayet, hayırlı ve salih amellerin aydınlığıdır. Bunların ne olduğu da Kur'an-ı Azimüşşan tarafından açıklanmıştır. Hak tektir, batıl çoktur. Bunun için Yüce Rabbimiz karanlıkları çoğul ifadeyle, nuru yani aydınlığı ise tekil ifadeyle beyan buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları bu zulümattan nura çıkaracak, yani karanlıklardan aydınlığa çıkaracak. Ne ile çıkaracak? Bu Kitab-ı Kerim'le, Kur'an-ı Azimüşşan'la çıkaracak. Kur'an-ı Azimüşşan bu anlamda bir nur-u ilahidir. Hakkın bir nurudur. Kim bu nurla buluşursa nurlanır, aydınlanır. Kim bu nurla yola çıkarsa kaybolmaz. Bu insana kılavuz kitaptır. Bir kandil kitaptır. Bir nurdur. Kur'an'ın ifadesiyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda da insanları Allah'a çağırırken çoğunlukla Kur'an-ı Kerim okuyarak işe başlamıştır. O Kur'an'la cihad etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem maddi cihatları hem manevi cihatları hep Kur'an'ın gölgesinde olmuştur. Ya da Kur'an'ın aydınlığında olmuştur. Burada bir kayıt var ayette. Biizni Rabbihim. Rablerinin izniyle onları, insanları zulümattan nura çıkarasın için. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer Allah izin vermeyecek olursa, Allah kolaylaştırmayacak olursa, Allah tevfikini nasip etmeyecek olursa, yani kullarının gönüllerinde hidayeti yaratmayacak olursa, peygamber kendiliğinden insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaracak güce sahip değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu ve eğriyi gösterir. Ama doğruya eriştirmek, eğriden uzaklaştırmak, sapıklıktan insanları korumak, kollamak, kurtarmak o yaratıcıya aittir. Onun için Rablerinin izniyle, onun işi kolaylaştırmasıyla, lütfunu göndermesiyle, rahmetini ihsan etmesiyle, ikram etmesiyle insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye bu kitabı biz sana indirdik buyuruyor Yüce Rabbimiz. Öyle bir yere insanları çıkarmalı ki peygamber, devamında ayetin, İlâ sıratil azizil hamid. İnsanları o karanlıklardan çıkaracak, o aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna çıkaracak. İnsanlar belki nefsaniyetlerinin peşinde batıl yollara, dalalet yollarına girmiş olacaklar. Belki şeytanların izinde onlara tabi olarak yanlış yollara girmiş olacaklar. Keçi yollarına sapmış olacaklar. İşte peygamber insanları elinden tutacak, o Kur'an nuruyla, Kur'an kandiliyle, Allah'ın izniyle Allah'a giden, o aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna çıkaracak onları. Aziz, asla kendisine başkasının galip gelemeyeceği kadar yüce demek. Gücü, kudreti sonsuz demek. Hiçbir varlığın kendisine galip gelemeyeceği, yani mağlup olmayacak yüce zat demek. Elhamid, her türlü övgüye mazhar olan, her türlü methe mazhar olan demek. İşte hamid ve aziz olan Hakk'ın yoluna, onun izniyle insanları çıkarasın için bu kitap sana indirildi, biz sana indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Allahillezî lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Ve veylül lil kâfirîne min azâbin şedîd. O aziz ve hamid olan, o öyle bir Allah'tır ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Onları O yaratmıştır, onların üzerinde mülk sahibi, hükümranlık sahibi, hüküm sahibi O'dur. Onların sahibi de O'dur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Ve veylül lil kafirine min azabin şedid. Artık inkarcıların karşılaşacakları şiddetli azaptan dolayı onların vay haline, onlara veil olsun. Öyle buyuruluyor. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ın. İşte bu Allah'ın yoluna insanları Allah'ın izniyle, Rablerinin izniyle çıkar, çağır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hem vazifesini hatırlatıyor, hem de bu vazifede kullanacağı ana vasıtayı, esas efendim mucizeyi gösteriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Azimüşşan. Onun için kıyamete kadar korunacak bu yüce kitap daima diri, daima canlı bir mucize olması hasebiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben ümmetimin diğer ümmetlerden daha fazla olacağını umuyorum, ümit ediyorum buyurmuşlardır. O kafirler, kendilerine şiddetli bir azap ulaşacak olan o kafirler var ya, o kafirler, onlar اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ Onlar dünya hayatını, dünya hayatı, aşağılık hayatı, o ebedi hayata, ahiret hayatına üstün tuttular, tercih ettiler. Dünya hayatını daha çok sevdiler. Onlar dünya hayatı öyle sevdiler ki adeta ahiretin üzerini kapattı o sevgileri. Ahireti görmezden geldiler. Ahiret sevgisinin önüne geçti dünya sevgileri. Burada elbette insan dünya nimetlerine karşı bir sevgi besler. Bu tabiidir. İnsanın evladı iyalini sevmesi, malı mülkü sevmesi, atları sevmesi, diğer nimetleri sevmesi tabiidir. Fakat mahsurlu olan nedir? İstenmeyen nedir? Bu sevgiler Allah sevgisinden, ahiret sevgisinden daha fazla olmamalıdır. Eğer bu sevgi, dünya sevgisi, bu dünya hayatının zevkü safası, eğlencesi, zinetleri, mal ve evlat çoğaltma yarışları, bunlar eğer ahiret sevgisinden öne geçecek olursa, işte o zaman bu kafirlerin bir vasfı olmuş oluyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Kafirlerde dünya sevgisi her zaman ahiretin önüne geçer, ahiret sevgisinin önüne geçer. Zaten çoğunda ahiret duygusu yoktur onların. Bir böyle anlaşılır, bir de her kimde dünya hayatının sevgisi, ahiret sevgisinin önüne geçerse zamanla kafirleşir. Zamanla inkar çukurlarına doğru yuvarlanır gider. Çünkü dünya sevgi olarak gözü gönlü bürürse bu gaflet meydana getirir. Gaflet perdesi arttıkça kişi taatlere ve ibadetlere yönelmez, hak ve hakikati işitmez hale gelir, menfaatlerine kilitlenir, zevk-ü sefa peşinde koşar, oyun ve eğlenceyle, zinet düşkünlüğüyle bir ömür sürer. Bu da zaman içerisinde o kulun kalbini kurutur. İmana karşı soğumaya başlar, ahireti unutmaya başlar ve neticede kafirliğe doğru bir yol tutturur gider. Allah muhafaza. Bu sebepledir ki gönül terbiyecileri, tezkiye ve tasfiye ile ilgilenen mürşitler, arifler, evlatlarını terbiye ederken çoğunlukla dünyaya kapılıp gitmelerini önlemek maksadıyla hep ahiret nimetlerini yüceltir, dünya nimetlerini ise fani olduğu için onlara gönül kaptırmamak gerektiği konusunda sürekli uyarılarda bulunurlar. Hatta şöyle söylerler, dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Yani bütün hatalar esasen dünya sevgisinden çoğalır, neşet eder. Dünya sevgisi sanki bütün hataların, masiyetlerin, günahların anası gibidir. O onu doğurur, sürekli çoğaltır. Öyleyse dünyaya elbette sevgi besleriz ama bu sevgi hiçbir zaman Allah sevgisinden, Resulullah sevgisinden, Allah yolunda cihat sevgisinden ve ahiret sevgisinden daha fazla olmaz. Olmamalıdır. Dünya nimetleri içerisinde, dünya nimetlerinden istifade ederken onlara ahiret merkezli yaklaşmak olgun kalplerin gerçekten insanı kamil kıvamına gelmiş kimselerin temel vasıflarından birisidir. Dünyaya ahiretin tarlası olarak bakabilmek, dünya nimetlerini ahiret nimetlerine çevirebilmek kalbin bir sanatıdır. Kafirlerin, o şiddetli azaba düçar olacak kafirlerin birinci vasfı bu. Dünya hayatı, en aşağılık hayat seviyesini ahirete tercih ediyorlar. Ve yasuddûne an sebîlillâh, Allah yolundan insanları alıkoyuyorlar. Birileri hidayet bulacak diye tedbirler alıyor, onları hidayetten engellemeye çalışıyorlar. Ve yebgûneha ivece, bir de o Allah yolunu eğri göstermeye çalışıyorlar. Yanlış tanıtmaya çalışıyorlar. Onu kötülüyorlar. Onun hakikat olmadığını, onun bir sapma olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Dost doğru yolu eğri büğrü göstermeye gayret ediyorlar. Dikkat ederseniz bugünkü kafirler de hep aynı şeyi yapıyorlar. İnsanlara doğru din telkin edilmesin, tebliğ edilmesin, insanlar onunla buluşmasın diye ellerinden ne gelirse yapıyorlar. İnsanları başka başka alanlara odaklıyorlar. Zevk-ü sefasına adeta tapınmasını sağlamaya çalışıyorlar. Reklamlarıyla, efendim, bir takım görsel medyalarıyla, filmleriyle, ellerindeki her türlü imkanla insanlara ahireti unutturmaya çalışıyor. Hak ve hakikati göstermemeye, onunla ilgilenmemeye çağırıyor. Ve bir de hak ve hakikati yanlış tanıtıyorlar. Gericilik olarak tanıtıyorlar mesela. Akılsızlık olarak niteliyorlar. Ya peygamberi küçük düşürmeye çalışıyorlar, ya kitabını değersizleştirmeye çalışıyorlar. Hak yolunu, Allah yolunu yanlış bir yol, sapık bir yol, işte cahil cühelanın girdiği gittiği bir yol olarak tasvir etmeye çalışıyorlar ve böylece kafirlerin dün olduğu gibi bugün de faaliyetleri bu merkezde oluyor. Türlü türlü hileler oluşturuyorlar, tuzaklar kuruyorlar. Üç özellik bahsetti Rabbimiz burada. Onlar dünya hayatı ahirete tercih ettiler, tercih ediyorlar. Allah yolundan insanları alıkoyuyorlar ve Allah yolunu eğri büğrü görüp onu insanlara öyle tanıtmaya gayret ediyorlar. Ulaike fi dalalin ba'id, işte böyleleri uzak, derin bir sapıklık içindedirler. Derin bir kuyuya düşmüşler. Çünkü bir küfrün içinde olmak var, bir de küfrün yani inkarın misyoneri olmak var. Aktif kafir, öyle diyelim. Bir pasif kafirlik var, o dalaletin içinde zaten. Bir de aktif kafirlik var. Yani başkalarını da inkara sevk etmeye çabası içinde olanlar var. Öyle olduğu için burada Rabbimiz onlar diyor çok uzak bir, derin bir sapıklık içindedirler. Katmerli kafir bunlar. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Biz ne zaman bir peygamber göndermişsek mutlaka içinde yaşadığı kavminin lisanıyla, kavminin diliyle göndermişizdir. Bazıları daha önceki kitaplar İbranice olduğu için ilahi kitaplar İbranice gelir. Bu Arapça bir kitap, nasıl bir kitap diyerek peygambere karşı sen peygamber değilsin tavrını takınıyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak biz bir peygamber gönderdiysek gönderdiğimiz her bir peygamberi kendi kavminin lisanıyla gönderdik buyuruyorlar. Niçin? لِيُبَيِّنَ لَهُمْ, kendilerine güzel güzel açıklasın diye Allah'ın mesajını, inen ayetlerin konusunu, muhtevasını kendilerine en güzel şekilde, apaçık bir şekilde izah etsin diye böyle yaptık. Bu konu önemli bir konu. Peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavminin diliyle mi gönderildi? Evet, kendi kavminin diliyle gönderildi Peygamberimize gönderilen kitap. Efendimiz Arap toplumunun içinde büyümüştü. Kendisi Arapça konuşuyordu. Kavmi Arapça konuşuyordu. Kur'an da Arapça olarak indi alimlerimiz diyorlar ki önemli olan o ilahi inen mesajın başka dillere çevrilebilmesi de o mesajın ulaşması noktasında imkan söz konusuysa o mesaj aynı zamanda o topluluklara da gönderilmiştir. Özellikle söz konusu olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olunca son peygamber ve son mesaj Kur'an olunca tercümeler de Kur'an mesajını ulaştırdığı için tercümeler, tefsirler, alimler aynı şekilde diğer topluluklara da kendi lisanlarıyla bu ilahi mesaj aktarılmış oluyor. Burada da bir zaruret var elbette. Bir tek peygamber var. İlk gönderiliş noktasında ilk dairelerin oluşumunda o toplumun dili esas alınmış. Dünyada şu kadar dil konuşuluyor bilemiyorum şu an. Dilin sayısı ne kadardır? Yeryüzünde konuşulan dil sayısı ne kadardır? Her dilde ilahi bir kitap inmemiş. Ama her topluluğa bir elçi gönderilmiş. O elçinin getirdiği mesajlar Cenab-ı Hak bir şekilde o topluluklara da o mesajları ulaştırmış. Zaten mesaj kendilerine ulaşmadıysa Cenab-ı Hak o topluluklara biz azap etmeyiz buyuruyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiği için Kur'an'da bugün hemen hemen bütün insanlığın konuştuğu dillere çevrilmiş durumda. Kimse ya Rabbi gönderdiğin mesajı anlamadık, biz o dili bilmiyorduk demeyecek. Burada bazı alimlerimiz bilisani kavmihi, kavminin lisanıyla, kavminin diliyle gönderdik cümlesini şöyle ince bir şekilde, latif bir şekilde tefsir ediyorlar. Burada bilugati kavmihi demiyor, kavminin diliyle demiyor da kavminin lisanıyla diyor. Yani onların anlayacakları dilde. Hani Türkçe konuşursun ama adam yine anlamaz. Çok üst perdeden konuşursun diyelim. Altyapısı müsait değilse birileri Türkçe konuşmuş olmasına rağmen o anlamaz ne dediğinizi. Peygamberler kavimlerinin anlayabileceği dile bir şekilde sahip olurlar ve insanların akıllarının alabileceği şekilde onlara aynı zamanda konuşurlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sahabesi, etrafındaki sahabesi farklı farklı derecelerdeydi. Her birinin anlayacağı dilde onlara ilahi mesajı aktardı, izah etti, bir şekilde yorumladı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Belki herkes Habibullah'ı dinledi ve herkes kendi seviyesine göre de anladı. Bir insanın dilinden anlamak, çocuğun dilinden anlamak, gencin dilinden anlamak, alimin dilinden anlamak, cahilin dilinden anlamak ayrı ayrı şeylerdir. Onun için diyor bazı alimlerimiz, burada bilisani kavmihi denmiş de bilugati kavmihi denmemiş. Yani kavminin anlayacağı dille gönderdik biz mesajı. Sadece Arapça olur ama yine başkaları anlamaz. Aynı Arapça konuşmuş olmasına rağmen. Öyle değil. Bir şekilde anlayabilecekleri bir lisanla gönderdik peygamberleri. Peygamber belki inen ayetleri Arapça da olsa, Arap toplumuna da inmiş olsa onların anlayacağı bir şekilde izah ediyor. Buradan böyle bir incelik çıkarıyorlar. Feyudillullahu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. Artık biz peygamber gönderip bir şekilde peygamber de onlara bu izahları yaptıktan sonra Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet lütfeder. Kimisi böyle ilahi kelama karşı tavır alır. İnatla dinlememeye gayret eder. Kendi aklını her şeyin önüne koyar. Peygamberi kabul etmez. İlahi mesajlara kulak vermez. Allah da onun bu duruşunu adeta onaylar ve saptırır, sapıklıkta bırakır. O onu hak etmiştir. Birisi de ilahi mesaja kulak verir. Peygambere ve inen ayetlere saygılı olur. Ne demek istediğini anlamak için kulağını verir, gönlünü verir. Rabbin de rahmeti zuhur eder. Hakkın rahmetiyle o kulda hidayet bulur. İşte Allah dilediğini böylelikle saptırır. Dilediğine de hidayet lütfeder. Ve huvel azizül hakim, o azizdir, pek yücedir ve yaptığı her şeyi sapasağlam yapar ve bir hikmete mebni yapar. O boş işle meşgul olmaz Allah. Allah'ın yaptığı her iş hikmet üzeredir. Yani sapasağlamdır. Olması gerektiği gibidir. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ Burada tarihten de bir örnek verir Rabbimiz adeta. Buyurur ki, andolsun biz Musa'yı da ayetlerimizle, birçok mucizelerimizle, mesajlarımızla peygamber olarak göndermiştik. Ve şöyle diyerek, kavmini karanlıklardan nura çıkar diye seni biz peygamber olarak gönderdik demiştik. وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰهِ Onlara Allah'ın nimet ve azap günlerini bir hatırlat diye böyle söylemesini, bunlara hatırlatmasını da kendisine söylemiştik diyor Cenab-ı Hak. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Muhakkak ki bunda, bu Allah'ın günlerinde, o önemli hadiselerin olduğu o günlerde çok çok sabreden ve çok çok şükredenler için nice nice ayetler vardır. Burada aziz dinleyenlerim, dikkat edilirse Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'ı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiği gibi kendi kavmini karanlıklardan nura çıkarsın için gönderdiğini beyan ediyor. Yani bütün peygamberler esasen bu maksatla gönderilmişler. İnkarın karanlığından, şirkin karanlığından, tevhidin, imanın aydınlığına çıkarsın için. Ve bunu yaparken insanları uyarma maksatlı, onlara diyor Yüce Rabbimiz, Allah'ın günlerini bir hatırlat. Yani nimet ve azap günlerini. Eyyamullah, Cenab-ı Hakk'ın nimet ya da azap şeklinde tecellilerinin yoğun olarak gerçekleştiği bir takım önemli günler demek. Söz konusu olan Musa Aleyhisselam ve kavmi olunca, bir onlara yönelik Cenab-ı Hakk'ın nice nice nimetleri, ihsanları, ikramları olmuştu. Daha önce de nice nice azaplar olmuştu. Daha önceki kavimlere de oldu bu. Onun için Eyyamullah denince Allah'ın hususi olarak gazap ya da rahmet tecellilerinin yoğunlaştığı günler kastedilir demiş alimlerimiz. Ya helak, hani nice nice kavimlerin helak edildikleri günleri bir hatırlayın. Onları bir hatırlat. İşte Ağ'da hatırlat, Semud'u hatırlat, efendim Hud kavmini hatırlat. Onlar Allah'ın mesajlarına sırt çevirdikleri, onları yalanladıkları için başlarına gelen azabı onlara bir hatırlat. Bir bu anlama gelir. Bir de ey Musa'nın kavmi, Allah size nice nice nimetler gönderdi. Helva gönderdi, bıldırcın eti gönderdi, sizi Firavun'un zulmünden kurtardı, Kızıldeniz'de boğulmaktan kurtardı. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail'e, Musa Aleyhisselam'ın kavmine nice nice ihsanlarda bulunduğunu hatırlatır. Bunları da bir hatırlat onlara. Bunları diyor hatırlat ki esasen onların içerisinde çok çok sabırlı, sebatlı olanlar ve çok şükredenler, Allah'ın nimetlerini görüp hissedenler bundan çok çok ibretler çıkaracak, nice nice nasihatler, öğütler çıkaracak buyuruyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Hani Musa kavmine demişti ki, اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerinizde olan nimetini bir hatırlayın. اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Hani size en çetin azabı, en kötü ızdırabı, nice nice işkenceleri tattıran o Firavun ailesinden sizi kurtarmıştı. Onu bir hatırlayın. وَيُذَبِّهُونَ اَبْنَاءَكُمْ O sizin erkek çocuklarınızı boğazlıyordu. Onlar boğazlıyordu Firavun ve etrafı, Firavun hanedanı. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Ve karılarınızı ve kızlarınızı onlara kötülük yapma maksatlı diri bırakıyordu, canlı bırakıyordu. Erkek çocuklarınızı öldürüyor ve kadınlarınızı serbest bırakıyor ama kötülük yapma maksatlı onlara dokunmuyordu. Ve Allah sizi bu azaptan kurtardı. Bunu bir hatırlayın. وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ İşte bunda sizin için Rabbinizden bir iptila, bir bela, bir musibet, yani büyük bir musibet vardı. Büyük bir imtihandan geçmiştiniz siz. Buradaki bela kelimesi hem azap anlamında, Rabbinizden size böyle bir imtihan maksatlı bir başınıza böyle bir bela gelmişti, musibet gelmişti anlamında. Hem de bela kelimesi iptila, sınamak, denemek anlamına geldiği gibi bazı müfessirlerimiz nimet anlamına da gelir demişlerdir. Ve sanki ayetin bu kısmında burada sizin için Rabbinizden büyük bir nimet vardı. Elbette büyük bir nimet. Niçin? Çünkü Firavun'un bu büyük zulmünden Allah onları kurtarmıştı. Ve büyük bir sınav alanıydı burası aynı zamanda. Bu itibarla bela kelimesine hem iptila, musibet manasını verebiliriz, hem de imtihan etme ve imtihan da hem nimetle oluyor, hem nimeti almakla oluyor. Nitekim ayet-i kerimede وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً İmtihan kastıyla biz sizi hayırla da şerle de müptela kılarız, yani bir şekilde sizi deneriz, sınarız, imtihana tabi tutarız buyurulmuş oluyor. Musa Aleyhisselam'ı hatırlatıyor işte Cenab-ı Hak kavmiyle beraber yaşadıklarını. Ve isteezzene rabbukum, yine Musa Aleyhisselam'ın sözü olarak adeta devam ediyor. Rabbiniz hani şöyle bir beyanda bulunmuştu, bir vaatte bulunmuştu. Le in şekertum le ezidennekum. Şayet şükrederseniz mutlaka ve mutlaka size olan nimetlerimi artırırım da artırırım. Ve le in kefertum, ancak nimeti görmezden gelirseniz, nankörlük yaparsanız, inkara saplanırsanız, inne azabi le şedid, benim azabım gerçekten çok şiddetlidir. Derler ki şükür mevcut olan nimeti korur, gelecek nimetin avcılığını yapar. Yani hem mevcut nimeti koruyor, hem de gelmesi muhtemel nimetleri sizin üzerinize doğru çekiyor şükür. Ama şükürsüzlük, nankörlük ise mevcut nimeti de yok ediyor. Şiddetli bir azaba, zorluğa, o nimetten mahrumiyete doğru sürükleniyorsunuz. Bu sünnetullah, işte Allah'ın kanunu. Şükredene nimet artıyor. Nankörlük edene nimet eksiliyor, hatta nimet elinden alınıyor ve dar bir hayata, sıkıntılı bir hayata doğru kendini mahkum etmiş oluyor şükretmeyen kul. Şükür nedir peki? Şükür aslında Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmek gibi, nimet vereni tanımak. O nimeti kim verdi onu bileceksin. Ona saygı duyacaksın. Ve verilen nimeti, o nimetin yaratılış gayesi ve veriliş hikmeti istikametinde kullanacaksın. Hem dilinle teşekkürünü ifade edeceksin, Cenab-ı Hakk'a hamledeceksin, şükredeceksin. Hem de o nimetin gereği neyse, Allah sana hangi alanda nimet verdiyse, mal verdiyse maldan, Allah uğrunda, o ona sahip olmayanlara infakta bulunacaksın. İlim verdiyse ilimden infakta bulunacaksın. İrfan verdiyse irfandan infakta bulunacaksın. Makam verdiyse o makamın hakkını verip, adaleti gözetip, herkesi koruyup kollamaya çalışacaksın. Allah nimet namına sana ne verdiyse, o nimeti meşru olan yerlerde, yani Allah'ın yasaklamadığı alanlarda kullanacaksın. Göz nimeti verdi, gözle harama bakmayacaksın. Dil nimeti verdi, yalan söylemeyeceksin. Kimseyi incitmeyeceksin. Nimet ne için verilmişse, o nimeti o yolda kullanmaya çalışacaksın. Şükür bunların hepsini ifade eder. Ebu Ali Cürcani der ki, İslam nimetine şükrederseniz, buna ilave olarak Allah size imanda yakini nasip eder. İman üzere hamd ederseniz, buna ilaveten Allah size ihsanı verir. İhsan kıvamı, Allah'ı görüyormuşçasına bir kıvama erersiniz. Buna da şükrederseniz, marifeti alırsınız. Marifetullah, Allah'ı tanırsınız. Marifete şükrederseniz sizi vuslat makamına eriştirir Allah. Buna şükrederseniz sizi kurbiyet derecesine eriştirir. Yani mukarrebin kullardan olursunuz. Gözde kullardan olursunuz. Bu nimeti de şükrederseniz size üns ve müşahede makamını nasip eder. Yani Cenab-ı Hak'la dost olursunuz. Onu her şeyde adeta görür gibi olursunuz. Böyle her nimet yeni yeni nimetlerin şükredilirse anahtarı olmuş oluyor. Ve kâle Musa yine dedi ki İn tekfuru entum ve men fil ardı cemi'a hepiniz siz inkar etmiş olsanız, nankörlük etseniz, hatta siz ve yeryüzünde bulunan herkes inkar etmiş olsa fe innallâhe le ganiyyün hamid muhakkak ki Allah ganidir yani her şeyden mustanidir, kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur, hamiddir yine övülmeye devam eder, o zaten zatında hamiddir. Yani zatında övülmeyi hak etmiş bir ilahtır. Sizin övmenize, sizin şükretmenize hakikatte onun ihtiyacı yoktur. Ama sizin ihtiyacınız ona çoktur. Kutsi bir hadiste buyurulur ki, kullarım, öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız, cinleriniz, en muttaki bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümde herhangi bir şey artırmaz. Kullarım, öncekileriniz, sonrakileriniz, İnsanlarınız, cinleriniz en günahkar bir kişinin kalbi ve duygusuna sahip olsalar, bu benim mülkümden en küçük bir şey eksiltmez. Ey kullarım, öncekileriniz, sonrakileriniz, insanlarınız, cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsalar, ben de her birine istediğini versem, bu benim mülkümden ancak iğnenin denize daldırılıp çıkarıldığında, denizden eksilttiği su kadar bir şey eksiltir. Yani hiçbir şey eksiltmez demek istiyor. Müslim rivayeti bu. Hadis kitaplarımızdan Müslim'in sahihinde geçiyor. Evet, Yüce Rabbimizin bize ihtiyacı yok. O Samet'tir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ama her şey ona muhtaçtır. Onun için biz bu fakrımızla, Allah'a bu muhtaçlığımızla iftihar edebiliriz. Allah'a karşı mustanilik, küstahlık insanı Allah'tan uzaklaştırır. İnkara doğru sevk eder. Ama ona muhtaçlık duygusu, Allah'a karşı fakr duygusu kulu Allah'a daima daha yakın eder. Onun rızasını elde etmesine vesile olur. Yüce Rabbimizden niyazımız, Zat-ı Uluhiyetine karşı her an fakrımızı, aczimizi, hiçliğimizi, idrak şuurunu bize lütfetmesidir. Allah'a emanet olunuz efendim.